Ayrım 16. Gora. Rabindranath Tagore. Sayfa 155. Gora kahvaltısını bitirdikten sonra birkaç giysiyi bir bohçanın içine koyup İngiliz gezginler gibi sırtına astı. Ananda Moy'nin yanına giderek, "Anne, birkaç günlüğüne evden ayrılmayı düşünüyorum. Bana izin verir misiniz?" dedi. "Nereye gidiyorsun oğlum?" diye sordu Ananda Moy. "Tam olarak ben de bilmiyorum." "İş için mi peki?" "Anladığımız anlamda iş için olduğu söylenemez. Yolculuğun kendisi işim." Ananda Moy'nin yanıt vermediğini görünce Gora, "Anne, bana izin vermelisiniz," dedi. "Beni yeteri kadar iyi tanıyorsunuz. Kendimi iyice dine verip temelli gitmemden korkmayın. Sizden uzun süre ayrı kalamam. Bunu biliyorsunuz, değil mi?" Gora daha önce annesine olan sevgisini böyle açık açık ifade etmemişti. Bunu yapınca da kendini biraz garip hissetmişti doğrusu. Ananda Moy'i memnun olmasına karşın oğlunu rahatlatmak için "Elbette, Binoy da seninle geliyor değil mi?" diye sordu. "Tam da sizden beklenecek bir söz. Binoy yanında olup onu korumuyorsa sevgili Gora'nızı kaçıracaklarını düşünüyorsunuz. Binoy benimle gelmiyor. Ben de onun koruması olmadan sapasağlam geri dönüp Binoy'a olan bu batıl inancınızı tedavi edeceğim. Ama arada sırada bana durumunla ilgili haber gönderirsin, değil mi? Benden haber alamayacağınız fikrini aklınıza koyarsanız daha iyi olur. Sonra bir haber aldığınızda daha çok sevinirsiniz. Hiç kimsenin Gora'nızı çalacağı yok, korkmayın. Düşündüğünüz gibi öyle paha biçilemeyen bir hazine değil o. Olur da birisi benim şu bohçamla ilgilenecek olursa ona hediye ederim ve evime dönerim. Böyle bir bohça için hayatımı tehlikeye atacak değilim, bana inanın." Gora eğilip Ananda Moy'nin ayaklarına dokundu. Ananda Moy ise Gora'nın başına dokunduğu parmaklarını öperek onu kutsadı. Ama Gora'yı fikrinden vazgeçirmek için hiçbir şey söylemedi. Başkalarının yoluna çıkmayı istemezdi. Sonuçta bu kendisine acı verir ya da hayali bir kötülüğün başına geleceğinden korkardı. Kendi yaşamı boyunca da sayısız badireler ve tehlikelerle yüz yüze gelmişti. Dışarıdaki dünyayı çok iyi tanıyordu. Korku nedir bilmezdi. Bugün endişelenmesinin nedeni de Gora'nın başına bir şey gelebileceğinden korkması değildi. Çünkü daha bir gece önceden Gora'nın manevi bir bunalım geçirdiğini anlamıştı. Böyle aniden bu gezintiye çıkmasının nedeninin de bu olduğuna oldukça emindi. Gora bohçası sırtında sokağa adımını attığında Binoy özenle taşıdığı iki kırmızı gülle gözüktü. "Binoy," dedi Gora, "bana uğur mu yoksa uğursuzluk mu getireceksin? Yakında anlayacağız." "Demek ki yolculuğa çıkıyorsun." "Evet, nereye gidiyorsun?" "Nereye gidiyorum?" dedi Gora gülerek. "Daha iyi bir cevabın yok mu?" "Hayır, yok. Annem sana her şeyi anlatır. Şimdi gitmeliyim." Ardından Gora seri adımlarla Binoy'un yanından ayrıldı. Binoy odasına girer girmez Ananda Moy'nin önünde saygıyla eğildi. İki gülü ayaklarının dibine bıraktı. Ananda Moy gülleri yerden alıp "Bunları nereden buldun Binoy?" dedi. Binoy kesin bir yanıt vermekten kaçındı. "Elime ne zaman güzel bir şey geçse her şeyden önce onu ayaklarınıza sermek isterim. Ama sizi düşünceli gördüm anne." "Neden öyle düşündün?" "Çünkü bana bir felfelek yaprağı ikram etmeyi unuttunuz," dedi Binoy. Ananda Moy unutkanlığını telafi ettikten sonra birlikte öğleye kadar konuştular. Binoy, Gora'nın amaçsız seyahatiyle ilgili hiçbir gerekçe bulamıyordu. Bir ara Ananda Moy, bir önceki gün Gora ile Paresh Babu'nun evine gidip gitmediklerini sordu. Ananda Moy dikkatle dinlerken Binoy olup biten her şeyi anlattı. Binoy ayrılırken, "Anne, size sunduğum saygılarımı kabul ettiyseniz çiçekleri geri alabilir miyim?" diye sordu. Ananda Moy gülleri Binoy'a verirken gülüyordu. Çiçeklere yalnızca güzellikleri için değer vermediğini anlamıştı. Binoy'un güllere olan ilgisinin büyük bir olasılıkla daha derin bir nedeni vardı. Binoy gittikten sonra Ananda Moy duydukları üzerinde uzun uzadıya düşündü. Gora'nın mutsuz olmaması ve Binoy'la olan arkadaşlıklarına hiçbir şeyin zarar vermemesi için Tanrı'ya dua etti. Bu iki gülün ilginç bir öyküsü vardı. Önceki gece Gora, Paresh Babu'nun evinden tek başına ayrılmış, zavallı Bino'yu yargıcın düzenleyeceği panayırda sahnelenecek olan oyunda rol alması önerisinin içine soktuğu zor durumda bırakmıştı. Lolita da oyunda rol almaya pek hevesli değildi. Dahası bütün bu olay canını sıkıyordu. Ama yine de Bino'yu da bu işe bulaştırmak istiyordu. Gora'nın adını duymak bile Lolita'yı sinirlendirmeye yetiyordu. Bu yüzden Gora'nın istemediği şeyleri yapmak için Bino'yu kullanmak istiyordu. Bino'nun arkadaşına böyle sürekli boyun eğmesinin kendisi için neden böyle dayanılmaz olduğunu anlayamıyordu. Ama nedeni ne olursa olsun Bino'yu bu bağlardan kurtarmadıkça rahat nefes alamayacağını biliyordu. Bu yüzden muzipçe başını sallayarak "Peki efendim, nesi varmış oyunun?" diye sordu. "Sorun oyunda değil," diye yanıt verdi Binoy. "Oyunun yargıcın evinde sahnelenecek olması. Bu sizin fikriniz mi yoksa başkasının mı?" "Başkalarının fikirlerini anlatmak sorumluluğunda değilim," dedi Binoy. "Zaten açıklaması çok güç. Belki inanmayacaksınız ama size yalnızca kendi düşüncelerimi söylüyorum. Bazen kendi sözcüklerimle, bazen de başkalarının." Lolita yanıt vermeden yalnızca gülümsedi ama bir süre sonra "Sanırım arkadaşınız Gurbabu, yargıcın davetine önem göstermemeyi bir çeşit kahramanlık olarak görüyor," dedi. "Böylece İngilizlere karşı mücadele ettiğini düşünüyor, değil mi?" "Arkadaşımın ne düşündüğünü bilmiyorum ama benim böyle düşündüğüm kesin," diye yanıt verdi Binoy. "Gerçekten bu mücadele etmenin bir yolu değil mi? Serçe parmaklarıyla çağırarak bizi onurlandırdıklarını düşünen bu adamlara boyun eğmeyi bırakmadıkça onurumuzu nasıl koruyabiliriz?" Lolita onur kavramına sıkı sıkıya bağlı bir kızdı. Binoy'un onuruna böyle bağlı olduğunu duymak onu sevindirmişti. Öne sürdüğü kanıtın bir işe yaramadığını hissedince gereksiz şakalarıyla Binoy'u incitmeye devam etti. "Bakın," dedi sonunda Binoy. "Neden tartışmayı sürdürüyorsunuz? Neden oyunda rol almamı istediğinizi söylemiyorsunuz? Böylelikle ben de ricanızı yerine getirmek için kendi fikirlerimden vazgeçme zevkini tadabilirim." "Daha neler?" diye bağırdı Lolita şaşırarak. "Neden böyle bir şey söyleyeyim ki? Hem madem fikirlerinize bağlısınız, ben sizden bir şey istedim diye düşüncelerinize ters mi davranacaksınız? Tabii eğer gerçekten bunlar sizin fikirlerinizse." "İstediğiniz gibi olsun," dedi Binoy. "Madem benim kendime ait bir düşüncem yok ve ricanız üzerine bundan vazgeçemiyorum, o zaman öne sürdüğünüz kanıtları yerinde bulduğumu ve oyunda rol alacağımdan memnun olacağımı söylüyorum." Tam o anda Bayan Baro da odaya girdi. Binoy ayağa kalkıp "Oyunda rol alabilmek için ne yapmam gerekiyor?" dedi. "Bunun için endişelenmenize gerek yok," dedi Baro da zafer kazanmış bir edayla. "Biz sizi çalıştırırız. Provalara düzenli olarak gelin, yeter." "Peki o halde ama benim şimdi gitmem gerekiyor." "Hayır hayır, akşam yemeğine kalmalısınız," diye ısrar etti Bayan Baro'da. "Bu akşam kalmasam olmaz Binoy Babu, gerçekten kalmalısınız." Binoy'un kalmaktan başka çaresi yoktu ama kendini her zamanki gibi rahat hissetmiyordu. Suçarita bile düşüncelerine gömülmüş, konuşmadan oturuyordu. Lolita'nın Binoy'la yaptığı tartışmaya katılmamış, verandaya çıkıp bir aşağı bir yukarı dolaşmıştı. Zaten tartışmada sonlanmış gibiydi. Binoy Lolita'ya veda ederken yüzüne ciddi bir ifadeyle bakıp "Şansa bak, yenildiğimi kabul ettiğimde bile sizi memnun edemiyorum," dedi. Lolita yanıt vermeden arkasını döndü. Lolita öyle kolaylıkla ağlayan bir kız değildi ama bu akşam gözlerinin yaşlarla dolmasına engel olamıyordu. Sorun neydi? Neden sürekli Binoy'u incitmeye çalışıyor ve sonunda kendisi inciniyordu? Binoy oyunda rol almayı istemedikçe Lolita'nın ısrarları artmıştı ama Binoy razı olunca da bütün hevesi kaçmıştı. Binoy'un oyunda yer almamak için öne sürdüğü bütün nedenler aklında dönüp duruyor, yalnızca kendisini kırmamak adına razı olduğunu düşününce çok üzülüyordu. Ricasının Binoy için ne önemi olabilirdi ki? Yalnızca kibarlığından mı böyle davranmıştı? Sanki onun böyle davranmasının Lolita için bir önemi varmış gibi. Peki neden şimdi tam tersi davranmak geliyordu içinden? Zavallı Binoy'u oynamaya razı edebilmek için elinden geleni yapmamış mıydı? Yalnızca kibarlıktan olsa bile ısrarlarına boyun eğdi diye ona kızmaya ne hakkı vardı? Kendisine sitem edecek kadar ileri gittiğine göre demek ki bu işle gerçekten çok ilgileniyordu. Aslında canı sıkıldığı zamanlarda kendisini rahatlatması için Sucharita'yı giderdi ama bu akşam bunu yapmadı. Çünkü kalbinin neden bu kadar hızlı attığını ve gözlerinin yaşlarla dolduğunu anlayamıyordu. Ertesi sabah Sutir, Labonya için bir buket getirdi. İçinde iki tane gül vardı. Labonya bunları görür görmez buketten çıkardı. Neden böyle yaptığını sorduklarında da şu yanıtı verdi. Böylesi güzel çiçeklerin bir buketin ortasında sıkışıp kaldıklarını görmeye dayanamıyorum. Bir sürü çiçeği bu şekilde sıkış tıkış bağlamak acımasızca. Sonra da buketi çözüp çiçekleri de odanın farklı yerlerine yerleştirdi. Bu arada Satish koşarak geldi ve "Didi, bu çiçekleri nereden buldun?" diye sordu. Lolita soruya yanıt vermeyip "Bugün arkadaşına uğramayacak mısın?" diye sordu. O ana kadar Binoy Satish'in aklına gelmemişti. Ama şimdi adı söylenince dans edip "Evet, elbette uğrayacağım." demeye başladı. Bir an önce yola çıkmak istiyordu. Ama Lolita hemen gitmesine izin vermedi. "Beraberken ne yapıyorsunuz?" diye sordu. Satish ise kısaca "Konuşuyoruz" diye yanıt verdi. "Sana o kadar resim veriyor. Sen neden ona bir şey vermiyorsun?" Binoy İngilizce dergilerden bütün resimleri kesiyordu. Satish de bunları hazırladığı albüme yapıştırıyordu. Sayfaları doldurmak onda öyle büyük bir istek haline gelmişti ki ne zaman bir resim görse onu kesmek için parmakları kaşınıyordu sanki. Bu hırsı yüzünden kız kardeşlerinden durmadan azar işitirdi. Bu dünyada alınan armağana karşılık armağan vermek gerektiğini öğrenmek Satish'i rahatsız etmişti. Eski teneke bir kutuda özenle sakladığı hazinesindeki bir parçadan vazgeçmek düşüncesini kabul etmek onun için hiç de kolay değildi. Bir anda paniğe kapılmıştı. Bunu fark eden Lolita yanağını sıkıp "Canını sıkmana gerek yok. Şu iki gülü ver yeter." dedi. Sorunun böyle kolaylıkla çözülmesine çok sevinen Satish, arkadaşına olan borcunu ödemek için hemen yola koyuldu. Yolda Binoy'u görüp ona seslendi. "Binoy babu, Binoy babu, gülleri ceketinin altına saklayarak size ne getirdim biliyor musunuz?" dedi. Binoy her zamanki gibi yenildiğini kabul edince Satish iki kırmızı gülü çıkardı. Binoy çiçekleri görür görmez "Ne kadar güzeller!" diye bağırdı. "Yalnız bu güller senin değil, değil mi Satish babu? Çalıntı mal alıyorum diye polisin eline düşmem umarım." Satish çiçeklerin kendisinin olduğunu söyleyip söylemeyeceğinden emin değildi. Bu yüzden bir süre düşündükten sonra "Elbette benim değiller. Kız kardeşim Lolita size getirmem için verdi bana onları." dedi. Sorun çözüldüğü için Binoy öğleden sonra uğrayacağına söz vererek Satish'ten ayrıldı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 163.